bir gece Nikolay'la konuşmak ihtiyacını hissetti. ''Ben gezmeye alıştım artık. Böyle gezip durmak iyi. İnsan hayatı, hayatın nasıl yaşandığını anlıyor. Halkı tanıyor en azından. Halk itilip kakılıyor. Kendi dillerince kendilerini tarif etmeye kalkıyor ama anlaşılmıyor. Anlaşılmadıkça da zavallılaşıyor. Her şeyi böyle bolken neden yokluk çektiğini sorgulamak istiyor halk ama düşünceye ipotek konduğu için konuşamıyor. Fakir ve zengini eşit kıldığını söyleyen Tanrı'yı arıyor halk. Yavaş yavaş hayatın gerçeklerine doğru yürümeye başlamıştı Pelekan'a. Eğer mücadele etmezse, uğrunda çalıştığı değerin peşini bırakırsa, gün gelecek aynı kader onu da yakalayacak densesinden. Hayatta karşılaştığı haksızlıkları, dili döndüğü kadar anlatmak ihtiyacı duyuyordu artık. Bazen kitapların sayfalarını karıştırırken, öyle derin konular gelirdi ki aklına, hemen Nikola'nın yanına koşar ve onun bile anlamakta güçlük çekeceği yorumlarda bulunurdu. Nikola kadının anlattıklarına bir anlam veremezdi ve Pelekan'ın şu sorusuyla karşılaşırdı. ''Sen anlattıklarının olabileceğine inanıyor musun?'' ''İnsanlarda tatminin sınırı yoktur Nikola. İnsan gücünün bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynak olduğunu kabul etmeliyiz. Fakat bu düşüncenin hızla gelişmesine yardımcı olamıyor. Yani düşünce çok yavaş ilerliyor. İnsanlar geleceklerini kurabilmek ve anlamlandırabilmek için bilimle değil servetleriyle hareket etmek istiyorlar. Ne zaman açgözlüklerini ve doymak bilmeyen isteklerini kalplerinden atarlarsa zorlu bir çalışmanın kötü tutsaklığından kendilerini kurtarmış olurlar. İnsanların şu anda içinde bulundukları felaket yeryüzünde özgür insan sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Derdi Nikola, kin ve ihtirasla kalbini karartan insanlardan bazılarını tanıyordu Pelekan'a. Bunlar ne kadar çoğalırsa hayatın korkunç siyah yüzünün daha ağır olacağını ama kalplerinde kin ve ihtirastan zerre bulunmayan insanların çoğalmasıyla da aydınlık ve gelecek günlerin yaşanacağına inanıyordu. Nikola bir gerçeğin daha altına çiziyordu. İnsanlar bazen istemeseler de zalim olabiliyor Pelekan'a. Kadın da bunu onaylıyordu. Eve her zaman aynı saatte gelen Nikola hiç yapmadığı bir şeyi yapmış ve geç bir saatte gelmişti. Daha pardösüsünü çıkarmadan ellerini yıkamaya geçti.
''Biliyor musun anne, bugün arkadaşlardan biri tutuklu olduğu cezaevinden kaçmış ama kim olduğunu ve nerede olduğunu öğrenemedim.''
Pelekan'a heyecanlanmıştı. ''Acaba Pavel mi?'' diye bağırdı.
''Olabilir, bütün gün şehirde dolaştım. Nerede saklanır veya bulursak biz nerede saklarız?'' diye.
Ana yine bağırdı ama bu sefer Nikola onu susturdu.
''Siz Yegor'un evine gidin ve hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranın. Sadece gerçeği o biliyor.''
Nikola tekrar sokağa çıkmıştı. O gittikten sonra başına bir örtü alan Peleke de sokağa fırladı. Yegor'un evinde olabileceği düşüncesiyle adımlarını hızlı hızlı atıyordu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Kapıya gelmişti ama bir adım bile atacak gücü yoktu artık. Hava çok sıcaktı. Birden arkasını döndü. Karşısında Vesovçukov'u gördüğünü zannetti.
''Hayalet!''
diye bağırdı ama eğilerek aşağıya baktığında Vesovçukov'u daha yakından görmüştü. Genç adam tebessümlü bir çehreyle ona bakıyordu. Merdivenleri koşarak indiğini gören Vesovçukov aşağıya inmemesi gerektiğini işaret etti. Ana onu dinledi ve hemen içeri girdi. Bir kanepenin üzerinde yatan Yegor'a müjdeyi verdi.
''Biliyor musun, Vesovçukov hapishaneden kaçmış.''
''Nasıl yani?''
''Kaçmış işte, bak geliyor.''
Adam yerinden kıpırdayamadı.
''Çok iyi ama yerimden kalkamıyorum.''
dedi. Onlar konuşurken içeri girmişti beklenen adam. Başındaki kasketi çıkardı ve yüzüne dolan bütün tebessümüyle baktı onlara. Kanepenin yanına geldi. Yegor hafifçe başını kaldırıp baktı dava arkadaşına.
''Buyurun, sıkılmayın lütfen, keyfinize bakın.''
diyebildi. Vesovçukov daha da rahatlamıştı artık. Pelekan'ın yanına geldi ve elini tutarak konuştu.
''Eğer seni görmeseydim geri dönecektim. Çünkü burada hiç kimseyi tanımıyorum ben. Uzaktan seni fark edince arkandan buraya kadar geldim işte.''
Peleke çok heyecanlıydı. Nasıl kaçabildiğini sordu. Genç adam şaşkınlıkla anlatmaya başladı.
Ben de tam olarak bilemiyorum. Adi suçluların olduğu yerdeydik. Bir anda ortalık karıştı. Jandarma erliğinden gardiyanlığa getirilen bekçi, daha önce hırsızlık yaptığı için böyle bir cezayı almıştı. Kimse onu sevmiyordu. Orada tartışırlarken tutuklular onun üzerine yürüdüler. Ortalık bir anda karıştı. Dış kapının parmaklığı bu kargaşa sırasında açıldı. Uzaktan ilçeyi hep görürdüm ve merak ederdim. Herkesin ilgisi o yana olduğu için ben yavaşça kapıdan çıktım ve sakin sakin yürümeye başladım. Arkama dönüp baktığımda kapıların kapanmış olduğunu gördüm. Yolda yürürken kendi kendime bağırıp çağırdım. Niye böyle bir iş yaptığımı sorguladım ama iş işten geçmişti. İçimde bir sıkıntı vardı. Arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için çok üzgün olduğumu hissediyordum. Oradayken kaçmayı düşünmüyordum bile.
Yegor onunla alay edercesine konuştu.
Şimdi geri git o zaman, kapıyı tıklat ve özür dile. Yanlış bir iş yaptığını söyle, seni tekrar içeri almaları için ricada bulun.
Vesovçikov gülümseyerek devam etti.
Bunu yapmam aptallık olurdu ama içeride benim çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Tam bunları düşünürken bir cenazeye rastladım. Bu bir çocuk cenazesiydi. Kalabalığın arkasına girdim ve onlarla yürümeye başladım. Sonra aklıma bir şey geldi.
Sadece bir şey mi?
Birçok şey geldi ama ne yapacağımı bilemiyordum. Mezarlıkta biraz bekledikten sonra şehre indim. Müzeye gidip uzun bir süre orayı gezdim. Kendi kendime nereye gidebileceğimi düşünüyordum. Karnım da acıkmıştı ve polisler her gelen geçen erkeğin yüzüne çok ciddi bir ifadeyle bakıyordu. İşte tam bu sırada Pelekyan'ı gördüm. Telaşlı adımlarla bir yere doğru gidiyordu. Kenara çekildim ve arkasından onu izlemeye başladım. Şimdi de buradayım.
Ana biraz düşünceliydi. Ama ben seni hiç görmedim ki. Pelekyan'a genç adamın yüzüne çok dikkatli bakıyordu. Yüzü biraz daha iyi olmuştu. Ve Sovçikov,
''Şimdi arkadaşlarımı düşünüyorum. Beni merak etmiş olabilirler.''
''Jandarmaları düşünüyor musun?'' diye sordu Yegor.
''Onlar da seni merak içinde düşünüyorlardır.''
Bir süre sustular. Sessizliği Yegor bozdu yine.
''Neyse, şimdi alay etmenin sırası değil. Olay hoş değil ama seni bir yere saklamamız gerekiyor. Bir kalkabilsem?''
Ve Sovçikov Yegor'un halini görünce dayanamadı.
''Ama sen fena halde hastasın.''
''Ne hastalığı? Bu benim her zamanki halim. Bana bakmayın ne olur. Pelekyan'a, sen Pavel'i sormayacak mısın?'' Ve Sovçikov keyiflenmişti.
''O çok iyi. Sağlığı da yerinde. Bizim başkanımız gibi oldu. Herkes hakkında o konuşuyor. Memurların sorularına hepimizin adına o cevap veriyor. Bize emrediyor ve herkes onu dinliyor. Boş yere de konuşmuyor hiç.''
Pelekyan'ın içini bir mutluluk rüzgarı kaplamıştı. Ara sıra Yegor'a bakıyordu. Fakat onun gözlerinde hiçbir şey sezilmiyordu. Ve Sovçikov bağırarak konuştu.
''Karnımın çok aç olduğunu söyledim size. Bana bir parça ekmek verin bari.''
Yegor kalkamıyordu. Ana'ya dönerek konuştu.
''Ana, içerideki rafta bir parça ekmek var, onu ver. Sonra da koridorun sonunda bir kapı var. Onu tıklat ve çıkan kadına benim ismimi söyle. Evde ne varsa getirsin yiyecek olarak.''
Ve Sovçikov söylenenlere itiraz etti.
''Neden evindekilerin hepsini getirsin ki?''
''Sen karışma, belki evde bir şey yoktur veya olduğu kadarını getirir.'' Ana söylenenleri yaptı. Koridorun sonundaki kapıyı tıklattı. Yürürken Yegor'un ne kadar zor durumda olduğunu düşündü. Ölmek üzere olduğunu anladı. Odadan bir kadın sesi geldi.
''Kim o? Ne istiyorsunuz?''
''Şey, beni Yegor gönderdi. Sizi istiyor.''
''Peki, geliyorum.''
Az sonra gözlüklü iri bir kadın gözüktü kapıda. Gömleğinin kollarını çekiştirerek Ana'yı süzdü. Birden tanıdığını hissettirir bir ses tonuyla konuştu.
''Gidelim. Dur bakalım. Ben sizi bir yerden tanıyorum.''
Pelekyan'a Nikola'nın evinde bu kadını birkaç kez gördüğünü hatırlıyordu. Kadın,
''Yegor çok hasta.''
''Evet, yatıyor şimdi.'' diye cevaplandırdı Pelekyan'a. ''Sizden biraz yiyecek istiyor.''
''Yemeği ne yapacak ki?''
Yegor'un odasına gelmişlerdi. Kadını görünce öksürüğü daha da şiddetlenmişti.
''Ludmilla, şu genç adamı görüyor musun? Cezaevi memurlarından ve bekçilerinden izin almadan kaçmış ve şu anda karnı aç. Bir şeyler yedirin ve birkaç gün de emin bir yerde saklayın.''
Ludmilla denilenleri anladığını belirtir bir yüz ifadesiyle Yegor'a baktı.
''Misafirleriniz geldiğinde bana gönderseydiniz ya, ilaçlarınızın zamanı geldi. Hem ilaçları içinde daha iyi nefes aldığınızı söylemiyor muydunuz? Gel arkadaş, seninle bize geçelim. Zaten şimdi onu hastaneye götürecekler.''
''Hastaneye gitmek zorunda mıyım ben?''
''Elbette gideceksin. Ben seni orada ziyarete gelirim.''
''Orada da görecek miyim seni?''
''Şirinlik yapma da dediklerimi yap.''
Sesinde emreden bir ahenk olan kadına dikkatle bakan Ana hiç hoşlanmamıştı. Kadın bir yandan Vesovçikov'u süzüyordu, bir yandan da hastanın yorganını çekiştiriyordu.
Hadi gidelim artık. Siz Yegor'a bu ilaçtan bir çorba kaşığı verirsiniz. Ben daha sonra yine gelir kontrol ederim. Hem dikkat edin, fazla da konuşmasın.
Besovçikova arkasına takarak odadan çıktı kadın. Yegor arkalarından tebessüm ediyordu.
Muhteşem bir kadındır bu Pelekana. Bu kadınla birlikte oturmalıydınız. Çok çalışıyor ve artık yorgun düştü.
Ana onu susturdu ve ilaçlarını hazırladı.
Şimdi ilacını iç de çok konuşma bakalım.
Sonunda ölüm olduktan sonra niye susayım ki?
Dudakları kıpırdamaya başlamıştı. Gülümsüyordu. Şefkatli ana gözyaşlarını tutamamıştı.
Ağlama. Herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Yaşamak ne kadar zevkliyse ölüm de o kadar gerekli. Bunu hepimiz biliyoruz.
Sus artık. Sus ve uyu.
Beni neden susturmak istiyorsunuz ki? Sizin gibi iyi bir insanla konuşmak benim için şereftir. Hem öldükten sonra sizin gibi insanları nasıl bulacağım orada?
Ne olur sus artık. Bak biraz önceki hanım gelir. Konuştuğunuzu görürse bana gücenir.
O kadın hanım filan değildir ana. O bir ihtilalcidir. Eşi benzeri bulunmaz bir yaratıktır o. Azarlasa bile kimsenin kalbi kırılmaz. Çünkü herkesi azarlar o.
Yegor komşusunun kim olduğunu anlatmaya başladı. Dudakları zorla açılıyordu. Ağır ağır konuşabiliyordu. Işıklı bir gülüş vardı gözlerinde. Pelekana içinden ölüyor zavallı adam diye geçirdi. Biraz sonra Ludmilla göründü kapıda. İçeri girince kapıyı sürgüledi ve anaya dönerek
''Dostunuz üzerine değiştirip hemen buradan çıkmalı. Siz gidip ona bir elbise bulun. Sophie'nin burada olmayışı çok kötü. Çünkü aramızda en iyi adam saklayan o.''
Ana atkısını omzuna attı ve cevaplandırdı.
Yarın gelecek.
Böyle hizmetler onu mutlu ediyordu. Bunun farkındaydı. Kaşlarını çattı ve ciddi bir yüz ifadesiyle sordu.
Nasıl bir elbise bulalım?
Önemli değil. Hem zaten gece çıkacak.
Asıl önemli olan da bu zaten. Ortalık tenha olunca daha çok göze çarpar.
Yegor yattığı yerde heyecanlanmıştı.
Pelekana hala genç olduğunu biliyor musunuz?
''Hastanede sizi görmeye gelebilir miyim?''
''İsterseniz nöbetleşe bakabiliriz Yegor'a. Hem benim ümidim var onun iyileşeceğine dair.''
''Kusura bakmayın. Size böyle davranmak zorunda kaldım. Onun hiç konuşmaması lazım. Anlıyorsunuz beni değil mi?''
''Neden kendinizi suçluyorsunuz ki? Siz işinizi yapıyorsunuz. Neyse ben şimdi gidiyorum.''
''Aman casuslara dikkat edin olur mu?''
Elini yüzüne götürerek şakaklarını tuttu. Dudakları titriyordu ve yüzünde garip bir rahatlık vardı. Ana bir parçada gururla cevaplandırdı soruyu.
Merak etmeyin, her zaman olduğu gibi.
Kapının parmaklarına yaklaştığında omzundaki örtüyü düzeltiyormuş gibi bir hareketle etrafa göz attı. Polisleri ne kadar kalabalık olursa olsun hemen tanıyordu. Onların sahte tavırları kendilerini ele vermeye yetiyordu. Ana sokakta kimseyi göremedi. Rahatça bir araba durdurdu. Çarşıya gideceğini söyleyerek yerine yerleşti. Vesovçikovic'in çarşıdan elbise alıyordu. Fakat öyle sıkı pazarlık ediyordu ki şaşırarak kendine bakan tezgahtara bu elbiseyi sarhoş kocası için aldığını, eğer çok para verirse dayak yiyeceğini anlatıyordu. Kimse ondan şüphelenmemişti. Polislerin kaçak birinin elbisesini değiştireceğini düşünerek çarşıda araştırma yapabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak hızla evin yolunu tuttu. Ve Sovçukova evden büyük bir dikkatle çıkardı ve şehrin sonuna kadar birlikte gittiler. Yolda sessizce ve yan yana yürüyorlardı. Peleke bir işe daha yaramanın sevinciyle hızlı hızlı yürüyordu. Ve Sovçukov da ona ayak uydurmaya çalışıyordu ama uzun bacakları düzeni bozuyordu. Tenha bir sokaktan geçerken Saşenka'ya rastladılar. Ana bir baş selamıyla Vesovçikov'u selamlayarak döndü ve kendi kendine
''Andre ve Pavel hala içeride.''
dedi. İşi bitirdikten sonra eve dönen anayı Nikola karşılamıştı. Heyecanını gizleyemedi ve hemen seslendi.
''Yegor çok hasta. Onu hastaneye kaldırdılar. Ludmila acilen sizi bekliyormuş.''
Bunları söyledikten sonra sinirli haliyle gözlüğünü düzeltti ve Pelake'ye bir paket uzattı.
''Bunu hastaneye götürün lütfen. Ben daha sonra ziyarete geleceğim.''
Ana o kadar yorulmuştu ki Nikola'nın telaşlı ve sinirli halinden bir felaketin yaklaşmakta olduğunu sezinlemişti. İçinden genç adamın artık son anlarını yaşadığını geçirdi. Hastanenin aydınlık ve geniş koridoruna geldiğinde içinde bir ferahlık vardı ve hatta beyaz yataklar içindeki Yegor'u gülümserken bulduğu içinde ayrı bir mutluluk dolaşıyordu içinde. Hastanenin aydınlık ve geniş koridoruna geldiğinde içinde bir ferahlık vardı ve hatta beyaz yataklar içindeki Yegor'u gülümserken bulduğu içinde ayrı bir mutluluk dolaşıyordu içinde. Doktora bir şeyler anlatıyordu hasta adam.
İlaç insanların vücudunu düzene sokmak için değil midir doktor? Sen bu işlere karışma Yegor, yat yattığın yerde.
Evet, vücudu düzene sokmak içindir ama bizler düzenden nefret ederiz.
Doktor hastanın ellerini dizinin üzerine koydu ve yüzündeki şişlikleri kontrol etmeye başladı. Peleke doktoru iyi tanıyordu. Nikola'nın en iyi arkadaşlarından biriydi. Ana Yegor'un yanına yaklaştı. Hasta onu görünce dilini çıkardı. Doktor da gelenin farkına varmıştı.
''Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Oturun. Getirdiğiniz nedir?''
''Herhalde kitap gönderdi Nikola. Ama onun kitap okumasını da yasaklıyorum.''
''Benim kitap okumamı da istemiyorlar. Aptal mı yapacaksınız beni?''
diye çıkıştı Yegor. Doktor sert bir ses tonuyla susturdu adamı.
''Sen sus bakalım.''
Sonra cebinden bir defter çıkardı ve notlar yazmaya başladı. Yegor'un göğsü hızla inip çıkıyordu ve hırıltılı bir ses geliyordu. Yüzünde sürekli ter taneleri birikiyordu. Güçlükle kaldırdığı elini yüzüne götürüp terlerini silmeye çalışıyordu. Temiz yüzü çok değişmişti. Derin bir çukur içine batmış gözleri parlıyor ve sürekli gülümsüyordu.
''Oturmaktan hem yoruldum hem de sıkıldım. Biraz yatayım bari.''
dedi. Doktor yine bağırdı.
''Hayır.'' ''Anne, sakın yatmasına izin vermeyin. Sadece yastıklarını düzeltin ve konuşturmayın da. Zararlıdır bu hareketleri. Bunu siz sağlayabilirsiniz ancak.''
Peleke ne denildiğini anlamıştı. Başını salladı. Doktor kısa ve hızlı adımlarla odadan çıkıp gitti. Yegor başını yastığa koydu ve gözlerini kapattı. Dalmıştı. Peleke ana da dışarıyı seyrediyordu. Sonbaharın tatlı esintisi içinde tozlu yapraklar arasındaki son ürünleri seyrediyordu. Biraz sonra bir iniltiyi andıran sesini işitti Yegor'un.
''Ne garip şey değil mi? Ölüm bile yavaş yavaş geliyor. Sanki bana acıyor ve gelmek istemiyor. Benim gibi kalbi iyilikle dolu birini alıp götürmek istemiyor.''
Ana onun ellerini avucunun içine hapsetmişti.
''Ne olur sus, böyle şeyler söyleme.''
diyebildi.
''Susacağım ama şunu bilmeni istiyorum. Senin bizim aramızda bulunman o kadar iyi oldu ki, senin gözlerine baktıkça moralim düzeldi ve hep seni andım. Senin hapishanelere gireceğini düşündükçe içimden bir şeyler kayıp gitti. Sahi hapishaneden korkmaz mısın?''
''Hayır, neden korkayım ki? Herkes girip çıkıyor oraya.''
''Ama benim gibilerini de ölüme götürüyor işte. Doğrusunu söylemek istiyorum anne, ben ölmek istemiyorum.''
Peleke ana zor duruyordu artık. Neredeyse ağlayacaktı. Ona ölmeyeceğini söylemek istiyordu ama sustu.
''Halkımın iyiliği ve mutlu günlere çıkması için daha çok çalışabilirdim ama sağlıklı olamadıktan sonra çalışamazdım ki.''
Nikola'yı hatırladı ana. Her şeyin doğru olduğunu söylüyordu ama ölüme çare olmadığını tekrarlıyordu sık sık. Bütün eşya garip bir sessizliğe bürünmüştü. Kendini çok yorgun ve aç hissediyordu.
''Kendimi çok kötü hissediyorum.''
dedi Yegor biraz sonra. Başını yastığa gömerek gözlerini kapattı. Uyursa belki biraz daha düzeleceğini düşünüyordu ana. Biraz sonra onun da gözleri kapanmıştı. İkisi de uyuyordu. Bir süre sonra cılız bir sesle irkildi. Gözlerini açtığında Yegor'un uyumadığını gördü.
''Kusura bakma, uyuyakalmışım.''
dedi utanarak.
''Asıl sen kusura bakma, uyandırdım.''
Dışarısı iyice karanlık olmuştu. Aynı sesi yine duydular ama aynı anda Ludmila'nın ortalığı çınlatan sesi de hissedilmeye başlamıştı.
''Şunlara bakın hele, karanlıkta gevezelik ediyorlar. Buranın elektrik düğmesi nerede?''
dedi. Beyaz ve kuvvetli bir ışık doldurmuştu odayı. Ludmila vücudunu kavrayan siyah bir elbiseyle tam karşılarındaydı. Tam o sırada Yegor'un vücudu titremeye başlamıştı. Elini göğsüne götürdü. Ludmila çevik bir hareketle ona konuştu.
''Neler oluyor?''
diye bağırdı. Hasta donup bir yüz ifadesiyle anaya bakıyordu. Büyüyen gözlerinde garip bir parlaklık vardı ve elini ileri doğru uzattı. Peleke ana uzatılan eli avucunun içinde sımsıkı korumaya aldı. Adam şiddetli bir çarpınma hissetti ve başını arkaya atarken
''Artık gücüm kalmadı, ben bittim.''
diye bağırdı. Hafif bir gerilim ve titremeyle vücudunun sarsıldığını hissetti. Zayıf başı omzunun üstüne düşmüştü. Büyüyen ve artık hiçbir anlam ifade etmeyen gözlerinde tavandaki lambanın parlaklığı vardı. Ana şaşkınlıkla ''Zavallı.'' diyebildi. Ludmila ağır adımlarla yatağın yanından uzaklaştı ve dışarıya bakmak için pencerenin kenarına kadar gitti. Peleke ana ise garip ve hüzünlü bir sesle mırıldanabildi sadece.
''Öldü.
O öldü.
Ludmila da kabul etmişti artık. Hiç öldü ana. Ağzından bir tek şikayet bile çıkmadan aslanlar gibi öldü. Kafasına sert bir cisimle vurulmuş gibiydi. Elleriyle başını tuttu ve diz çöktü olduğu yerde. Yüksek sesle ağlamaya başlamıştı bu iri yarı kadın. Peleke de ölünün ellerini göğsünün üzerine koydu. Hala sıcak olan ellerine bir kere daha dokundu. Başını yastığa iyice yerleştirdi. Sonra Ludmila'nın yanına giderek onun sıcacık saçlarını okşadı. Bir yandan da iyice boşalmaya başlayan gözyaşlarını silmeye çalışıyordu. Kendi de ağlamaya başlamıştı. Ludmila başını ağır ağır kaldırdı ve anaya baktı.
O benim en eski arkadaşımdı ana. Sürgüne birlikte gitmiştik ve ağır şartlarda birlikte göğüs germiştik. İçimizden birçoğu bu zor şartlara dayanamayıp öldü. Ama sürekli neşeliydi ana. Çok neşeliydi. Bizim kahkaha kaynağımızdı o. Hiç kimseye bağırıp çağırmazdı. Hepimize güç aşılardı. Herkesin elinden tutardı. Bugüne kadar en acı günleri, en büyük hakaretleri o yaşadı ama direncini ve inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Bütün ömrü boyunca yalnız yaşadı ama bundan bıkmadı. Verdiklerinin karşılığını beklemedi hiçbir zaman. Canım arkadaşım, sen benim için çok önemliydin. Söz veriyorum, ben de senin gibi çalışacağım. Hiçbir yılgınlığa düşmeden ve kararlı bir şekilde çalışacağım. Elveda sana güzel kalpli insan.
Şimdi ikisi de ağlıyordu. Gözyaşları yanaklarını yakıyordu. Ludmila'yı teselli etmek istiyordu ama bu cesareti bulamıyordu kendinde. Her şey bitmişti artık. Sözlerin bir anlamı olamayacağını düşündü. Biraz sonra içeri doktor girdi. Sinirli bir şekilde kapının önünde durdu. Ellerini cebine sokarak sordu.
Çok oldu mu?
Kimse cevap veremedi. Çünkü ağlıyordu iki kadın da. Ölünün yanına yaklaştı. Alnındaki soğuk terleri sildikten sonra yine kendisi konuştu.
Belliydi böyle olacağı. 6 ay önce olacak şey şimdi oldu.
Duvara yaslandı. Sakallarını kaşımaya başladı. Bütün yüz haritası değişmişti. Mırıldandı.
İşte biri daha gitti.
Ludmila kalktı, pencereye doğru yöneldi. Doktor ve Peleke Ana da onun arkasından yürüdüler. Pencereyi açarak dışarıdaki havayı soludular. Hiçbiri konuşmuyordu. Birbirlerine o kadar yakın duruyorlardı ki ağaçların üzerinde parlayan yıldızları aynı doğrultudan görüyorlardı. Ludmila Ana'nın kolunu tuttu. Hiçbir şey söylemeden başını omzuna dayadı. Doktor da mendilini çıkararak gözyaşı düşen gözlüğünün camlarını sildi. Odanın içini pencereden tatlı bir serinlikle eser rüzgar doldurmuştu. Üçü de titreyen vücutlarını aldırmadan duruyordu camın önünde. Kadınların gözünden düşen iri yaşlar yerleri ıslatıyordu. Peleke bunun böyle gitmemesi gerektiğini düşündü. Kuvvetli olunmalıydı. Kolunu genç kızın kolundan yavaşça çekti. Ölünün bulunduğu yere geldi ve önünde saygıyla eğildikten sonra kapıya yöneldi. Doktor başını çevirmeden hafif bir sesle sordu.
''Gidiyor musunuz?''
Evet, sokağa çıktı ve içinden geldiği gibi ağlamaya başladı. Ludmila'yı düşündü bir an, ağlamasını da bilmiyor diye geçirdi içinden. Yegor'u düşündü ve onun ölümünü. İnsanlar namuslu ise yaşamaları zor oluyor. Acaba benim sonum nasıl olacak diye mırıldandı. Sonra ışık altında bıraktığı Yegor'un yüzünü, Ludmila'yı ve doktoru gözünün önüne getirdi. Adımlarını sıklaştırarak yürüyordu. Artık durma vakti değil, yürümeli, daha da yürümeli diye düşünerek alıyordu mesafeleri. Ertesi gün Yegor'un gömülme işlemleriyle uğraştı Peleke Ana. İşler bitmişti. Akşam üzeri Nikola ve Sophie ile çay içerken Sashenka geldi. Kıpkırmızı yanakları ve ışıldayan gözleriyle herkesi selamladı. Yüzü gülüyordu ve bu ananın hoşuna gitmişti. Acaba neyin müjdesini verecekti genç kız? Nikola elini masaya vurdu hafifçe.
''Bugün çok neşeli görüyorum sizi Sashenka.''
''Evet, çünkü moralim iyi.''
Peleke belli etmemişti ama sitemli bir nazarla bakıyordu kızın yüzüne. Sophie söze girdi.
Biz de Yegor'dan konuşuyorduk.
Yegor mu? Çok iyi bir insan o. Tam ihtilal için yaratılmış biri o. Ne zaman rastlasam güler yüzüyle selamlar beni. Ondan çok faydalandım ben ve hala faydalanıyorum. Bunları söylerken yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Sophie kızın sözünü kesmedi. Bitirince açıkladı gerçeği.
Ama o artık yok Sashenka. Yegor öldü.
Genç kız bir külçe gibi yığıldı oturdu kanepeye.
Öldü mü? Ne zaman öldü? Nasıl öldü? diyebildi. Odanın içinde yürümeye başlamıştı. Onun öldüğüne inanamıyordu. Öldü demek. Onun ölümüyle bendeki saygınlığı da öldü mü? Hayır, ölmedi. Bize ışıladığı düşünceler de ölmedi. Onun namus ve onur üzerine titrediği düşüncesi de. Yegor ölmüş olabilir ama büyük fikirleri burada, aramızda, bizim içimizde kaldı. Onun dudakları toprağın altına girse bile, o dudaklardan çıkan sözler insanların kalbinde yaşamını sürdürecektir. Bütün vücudunu heyecan kaplamıştı, titriyordu, sesinde de aynı etkiyi duymak mümkündü. Belki söylediklerim saçma gelebilir ama ben namuslu, haysiyetli ve insanlarını seven birinin öleceğine inanmıyorum. Sophie gülümseyerek onayladı sözlerini ve sordu. Sahi siz müjdeli bir haberle gelmiştiniz buraya. Evet, unuttum ama dün gece Vesovçikov'la birlikte uzun süre konuştuk. Nasıl kaçtığını anlattı bana ve onun şimdi tek kaygısı var. O da içerideki arkadaşlarını özgürlüğüne kavuşturmak. Tek düşüncesi bu artık. Eskiden onu pek sevmezdim çünkü hep kendini anlatırdı. Ama şimdi tamamen değişmiş olduğunu gördüm. Artık bütün her şeyi tebessümle karşılayan olgun insanların kalbi var onda da. Peleke sürekli üzgün gördüğü genç kızın yüzünde neşeli mimiklere baktıkça rahatlıyordu. İster istemez Pavel'ini düşündü. Acaba ne yapıyordu daracık hapishane odasında? Sashenka bütün heyecanıyla anlatmayı sürdürdü. Vesovçikov arkadaşlarını düşünüyor demiştim. Onları kaçırabileceğini söyledi bana ve beni de inandırdı planına. Ne dersiniz? Sophie ciddi bir iş konuşması yapıyormuş gibi başını ağır ağır kaldırdı. Çok güzel bir düşünce bu. Siz ne dersiniz? Ana elindeki çay bardağını düşürmemek için hemen masanın üzerine bıraktı. Sashenka'nın gülen yüzüne baktı. Bir şey söylemedi. Genç kız, güvenli bir iş gibi geldi bana. Denememiz gerekiyor, diyordu. Yüzü kızarmıştı. Herkes genç kıza bakıyordu. Sophie ve Nikola da güldü. Ana'nın kalbinde sevgi tohumları yeşermeye başlamıştı yeniden. Sashenka düşüncesiyle alay ettiklerini zannetti bir an. ''Benimle dalga geçiyorsunuz. Bu fikrimi beğenmediniz ve onun için gülüyorsunuz. Eğer bana inanmıyorsanız ben de çabalarımı sürdürmem.'' ''Sophie, nereden anladın ki?'' diyerek takıldı ona ve yanına kadar gitti. Ana konuşulanları ciddiye almıyordu ama Sophie'nin davranışı hoşuna gitmemişti. Sashenka yine konuşuyordu. ''Eğer beni ciddiye almadıysanız...'' Nikola sert bir ses tonuyla bağırdı. ''Lütfen susun Sashenka.'' Ana genç kızın yanına sokuldu. Onun ellerini avuçlarının içine aldı. Yüzünü kaldırdı. Sashenka ve yaşlı kadına baktı. Sophie bir iskemle çekerek Sashenka'nın yanına oturdu. Kollarını onun omzuna bıraktı. ''Çok garipsin Sashenka.'' ''Ama siz benimle alay ettiniz.'' diye sitemli bir ses tonuyla konuştu. Nikola bu konuşmayı da kesti. ''Eğer böyle bir şeye başlanacaksa hemen işe koyulmalıyız. Geç kalmadan hem de. Bu iş için içeride bulunan arkadaşların da olurunu almamız lazım.'' Sashenka başını yere eğerek konuştu. ''Belki içlerinden bazıları buna karşı çıkabilir.'' Sustular. Sophie Vesovçikov'u görmesi gerektiğini söyledi. Sashenka Sophie'nin yarın belli bir saatte onu görebileceğini söyledi. Nikola da çay bardaklarını yıkamakta olan Ana'nın yanına gitti.
''Yarından sonra Pavel'i görmeye gideceksiniz. Ona bir mektup vermeliyiz. Düşüncelerini öğrenmemiz gerekiyor.''
''Söylediklerinizi anladım. Tamam, giderim.'' dedi Ana. Sashenka herkesle tokalaştıktan sonra çıkmıştı ki Sophie Ana'ya dönerek ''Nasıl Ana? Böyle bir kızınız olsun isterdiniz değil mi?'' ''Bir gün olsun yan yana görebilseydim onları.'' Sonra piyanonun başına geçtiler. Sophie dertli ve hüzünlü bir melodi çalmaya başladı. Ertesi sabah hastanenin önünde kalabalık gruplar toplanmaya başlamıştı. Etraftaki sivil polisler de olup bitenleri gözlemliyorlardı. Belleri tabancalı polisler de daha dışarıda önlemlerini almışlardı. Parmaklığın arkasındaki bir grup genç, çarlığa karşı dillerinden başka silahı olmayanlar bağırıyorlar, alay ediyorlardı. Bazı insanlar da neredeyse bir isyan havasına bürünen bu manzarayı görmemek için ya hemen oradan uzaklaşıyor ya da başlarını yerden kaldırmıyorlardı. Ana da kalabalığın içine karışmıştı. Bu kalabalığı yeterli görmüyordu. Kendi kendine çok az olduklarını söyledi. Parmaklıklar açıldı. Kırmızı kurdelelerle sarılmış tabut göründü az sonra. Erkekler şapkalarını çıkardılar. Az sonra uzun boylu ve pos bıyıklı bir komiser kalabalığı yararak tabuta doğru ilerlemeye başlamıştı. Bir yandan da bağırıyordu.
''Çabuk o kırmızı kurdeleleri çıkartın!''
Herkes komiseri bir çember içine almıştı. Hep bir ağızdan konuşuyorlardı ve onun ilerlemesine izin vermiyorlardı. İçlerinden bir genç "Yaşasın özgürlük!" diye bağırdı ama bu cılız bir ses olarak kaybolup gitti. Ana yanında yürümekte olan bir gence fısıltı ile konuşuyordu. "Şu hale bakın, insanlara bir arkadaşını nasıl gömeceğini bile emirle bildiriyorlar. Onlar istediği gibi gömseler kıyamet kopacak sanki." Gittikçe bir uğultu halini alan gürültü sırasında kırmızı kurdeleli tabut başlar üzerinde ileriye doğru gidiyordu. Kurdeleler rüzgarda uçuşuyordu. Gençlerden biri kalın sesiyle polislere bağırıyordu.
"İşkencelerle öldürdüğünüz bir arkadaşımız için son görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Bunun için izin istiyoruz sizden."
Komiser yine anlamadı ve bağırmaya başladı.
"O kurdeleleri kesin dedim size. Jakolev, çabuk kes onları."
Tam o sırada bir kılıç şıkırtısı duyulmuştu. Herkes susmuş ve şaşkınlık içindeydi. Az sonra rüzgarda dalgalanan kurdele paramparça olmuştu. Kurdelesi kesik tabut yavaş yavaş omuzlarda ilerliyordu. Kalabalık artıyor ve gittikçe cadde insanları almaz hale geliyordu. Ana da kaldırımın kenarında yürüyordu. Sivil polisler kalabalığın arasında, adılar ise en arkada yürüyordu. Elleri kılıçlarının kabzasını tutmuş vaziyette olan bir grup polis de onlarla birlikte yürüyordu.
"Güle güle arkadaş!" diye bağırdı bir ses. "Susalım lütfen, şimdilik susalım arkadaşlar!"
diye ortalığı çınlatan bir ses daha duyuldu. Kalabalık yine susmuştu. Sessiz bir yığın gibi akıyordu insanlar. Gittikçe soğuyan rüzgar her tarafı çamur deryasına döndürmüştü ama bu kimsenin umurunda değildi. Sessiz bir yürüyüştü bu. Rahipsiz ve sakin bir yürüyüş. Gözleri yarı kapalı ve düşünceli yüzler. İnançlı adımları izleyen ananın kalbinde tarifi imkansız acılar duruyordu. Düşüncesi donup kalıyordu beyninde.
"Hey özgürlük için yola çıkan insanlar, neredesiniz ve neden bu kadar azsınız?"
Toprağa verilecek olan adamın Yegor olmadığını, kendisi için çok değerli bir insan olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kalbindeki acı kalabalığın düşüncesinden farklıydı. Acıma hissi dolmuştu içine, kendi kendine söyleniyordu.
"Biliyorum ki Yegor ve şurada bulunan birçok insan Tanrı'ya inanmıyor. Aman Tanrım, acaba beni de böyle mi gömecekler?"
Düşüncesi bulanıklaşıyordu ister istemez. Mezarlığa girdiler ve dolaşarak bazı mezarların arasından geçtiler. Sonra yeni açılmış bir mezarın önünde durdular. Herkes oraya toplanmıştı. Etrafta çok ciddi bir sessizlik vardı. Bu mezarlar arasında kalbi titreten bir sessizlik seziyordu ana. Herkes gibi bekliyordu. Haçların arasında tiz bir ıslıkla öten rüzgar çiçekleri titretiyordu. Yerinden çıkarıp atmak istiyordu. Az ilerideki polisler dikkatli bir halde olan onları izliyordu. Daha önce emirler yağdıran komiserin sesi duyuldu yine.
"Baylar!"
Kimse oralı değildi.
"Arkadaşlar!"
diye bağırdı bir kere daha.
"Beni dinlemenizi istiyorum. Burada hiç kimseye nutuk attırmam, attıramam!"
Kalabalığın arasındaki genç bağırdı.
"Birkaç cümle söylememe izin vermenizi istiyorum. Arkadaşlar, bu arkadaşımız öldü ama bize aşıladığı fikirler aynen yaşayacak. Üzerimize çullanan baskıcı rejimi yıkmak için canla başla onun bize öğrettiği kurallarla çalışacağız. Vatanımızı bu hale getirenlere karşı çelik gibi olacağız."
Komiser daha yüksek bir sesle bağırdı.
"Yakalayın şu adamı."
Kalabalığın arasında yeni gürültüler başlamıştı. Herkes özgürlük için bağırıyordu. Polisler kalabalığı yararak bu sözleri söyleyen gencin etrafını kuşattılar. Ama o yine de bağırıyordu.
"Yaşasın özgürlük, yaşamak ve ölmek için değil midir hayat?"
Artık her şey bitmişti. Ana gözlerini kapayarak bir mezarın başındaki haca tutundu. Olacakları görmek istemiyordu. Az sonra kılıç şıkırtılarını duymaya başladı. Herkes bağırıyordu. Sonra bu dehşet verici manzarayı görmek istediğini anladı. İçini kaplayan büyük bir hırs vardı artık ve önüne geçilmez bir kinle baktı polislerin inip kalkan coplarına, kılıçlarına. Biraz uzakta bulunan dar bir sokakta genci halka içine alan polisler halkın saldırısını püskürtmeye çalışıyordu. Sopaların biri iniyor, biri kalkıyordu polislerin üzerine. Ama bu arada birçok kimse de yaralanmıştı. Bir kasırga gibi uğultular yükseliyordu etrafta. Herkes cenazeyi unutmuştu bile. İri yapılı esmer gencin yüzünü görüyordu ara sıra. O bütün bunlara bir son verilmesini, kendisi için bu kadar hareketlenmeye gerek olmadığını tekrarlayıp duruyordu.
Herkes susmuştu. Ellerindeki bastonları ve sopaları yere bıraktılar. Karşı konulmaz bir gücün etkisinde kalan ana, kalabalığın en önünde yürümeye başlamıştı. Nikola'yı gördü bir an. Elinden yaralanmıştı. Bir taraftan kavga yapanlara bağırıyordu genç adam, diğer yandan da yürümeleri gerektiğini söylüyordu.
''Siz delirdiniz mi? Neden yürümüyorsunuz?''
Ana Nikola'nın yaralı eline baktı.
''Artık buradan gitmelisiniz Nikola.'' ''Siz nereye koşuyorsunuz? Sizi öldürecekler.''
Ana başını çevirdiğinde saçı başı dağınık bir vaziyette yürüyen Sophie'yi gördü. Sophie bir çocuğu omuzlarından yakalamış yürümesine yardımcı oluyordu. Fakat kalabalığın içine girmesine izin vermiyordu. Çocuk bir yandan şişmiş yüzünü kontrol ediyor, bir yandan da onu bırakması için Sophie'ye yalvarıyordu. Genç kadın anayı görünce çocuğu ona teslim etti.
''Ana, bu genci alıp buradan götür. Hemen uzaklaşın buradan. Hemen gidin, yoksa sizi de yakalayacak bunlar.''
Gösteri yapan gruplar mezarlıklara dağılmıştı. Kaputlarına sarılmış ve kılıçlarını çekmiş olan polisler de onların arkalarından koşmaya başlamıştı. Genç çocuk olduğu yerde durdu. Polislere baktı. Ana onu kolundan tutarak çekti.
''Haydi durma bakalım, yürüyelim.''
Genç çocuk öksürdüğünde ağzından kan gelmişti. Ama o buna aldırış etmiyordu.
''Korkmayın benim için. Kılıcın kabzasıyla hem kafama vurdu hem de yüzüme. Ben de ona çok kuvvetli vurdum. Bir köpek gibi ses çıkardı hayvan.''
dedi. Ana mezarlığın sokağa çıkan küçük kapısına doğru hızla ilerliyordu. Çocuğu da adeta kollarından çekerek yürütüyordu. Ana sokağa çıkar çıkmaz polislerin kendilerini karşılayacağını sanıyordu. Dikkatli adımlarla yürüyor, etrafa göz atmaktan da geri kalmıyordu. Hiçbir şey olmadığını ve hatta her zamankinden daha sessiz bir sokakta olduklarını görünce derin bir nefes aldı. Çocuğun yüzündeki şişliklere baktı ve onları sarmak istedi. Çocuk buna engel oldu.
''Bırakın benim yaralarımı, ben bunlarla övünürüm.''
dedi. Ana çocuğun yüzündeki yaraları sildi. Yine kan görünce içi bir kere daha burkuldu. Parmaklarını bu genç adamın yüzünde gezdirdi. Daha sonra onu tarlalara doğru yürütmeye başladı. Genç ağzını örten bez parçasını eliyle aralayarak konuştu.
''Beni niçin böyle kaçırır gibi yürütüyorsunuz ki? Ben de yürümesini biliyorum.''
Bunları söylerken bacaklarının titrediğini ve zorla yürüdüğünü düşünmüyordu genç. Sesi giderek zayıflamaya başlamıştı. Sayıklamaya başlamıştı.
''Adım Ivan, tenekeciyim. Yegor'un yanındaki üç kişiden biriyim ben. Onu çok severdik biz.''
Sokağın başına geldiklerinde bir at arabasının beklediğini gördü. Genci susturarak oraya doğru yöneldi. Sargıyı da tekrar ağzının üzerine çekti. Genç elini kaldırdı ama kuvveti kalmadığı için bir şey yapamadı. Sargının altından konuşuyordu yine de.
''Bunu sizin yanınıza bırakır mıyım sanıyorsunuz?''
Ana Ivan'ı kollarının arasına aldı, başını göğsüne dayadı. Gencin sesi çıkmaz olmuştu. Vücudunun ağırlaştığını hissetti. Artık konuşmuyordu. Arabaya bindiler. Sanki bir polis gelip onları öldürecekti. Bu kadar korkmaya başlamıştı yaşlı kadın. Arabacı oturduğu yerden konuşuyordu.
''Oğlun mu? Çok kaçırdı galiba.''
''Evet, kunduracı kendisi. Ben de aşçılık yaparım.''
Arabacı atları kamçıladıktan sonra konuşmasını sürdürdü.
''Duydun mu? Mezarlıkta çok büyük bir kavga çıkmış. Polislerle bazı kişiler çatışmaya girmişler. Ölenlerin olduğu da söyleniyor. Polislerden ciddi dayak yiyenler de varmış. Ölüleri neden rahatsız ederler anlamıyorum.''
Araba sokak boyunca büyük bir gürültüyle ilerliyordu. Arabacı da başını onlara çevirip sürekli konuşuyordu.
''Halk çok heyecanlı ana. Her tarafta isyan görülüyor. Jandarmalara, polislere çok iş düşüyor artık. Dün gece bir evi bastılar. Bizim komşumuzun evine. Yaşlı bir adamcağız vardı. Onu alıp götürdüler. Söylediklerine göre onu bir nehir kenarına götürüp boğacaklarmış. Çok akıllı bir adamdı.''
''Adı neydi bu komşunuzun?''
''Demirci Savil derdik biz ona. Bize sürekli yaşadığımız hayatın hayat olmadığını anlatırdı takılarak.''
Ana arabacıya dur diye işaret verdi. Sarsıntıdan Ivan biraz kendine gelmişti.
''Çocuk iyice hasta anlaşılan. Hasta filan değilim ben, yürüyebilirim.''
diye bağırdı en sonunda Ivan. Sophie evdeydi. Onları görünce rahatladı. Önce genci içeri aldılar ve bir kanepeye yatırdılar.
''Yoruldunuz değil mi Peleke? Korktunuz da. Hemen dinlenin. Nikola bir çay getir buraya.''
Peleke yaşadıklarını bir anlam veremiyordu. Gereği de yoktu bütün bunların diye geçirdiği içinden.
''Benim için kaygılanmayın.''
Nikola saçı başı dağılmış bir şekilde yan odadan çıktı ve elindeki sargı beziyle doğruca Ivan'ın yanına gitti. Doktor talimat veriyordu.
''Su getirin, hemen su getirin. Temiz pamuk da isterim.''
Ana oturduğu yerden kalktı. Nikola kolundan tutarak oturttu yaşlı kadını.
''Size söylemiyor ana, Sophie'den istiyor onları.''
dedi. Ana kendini tutamamıştı, yine ağlıyordu. Bu nasıl bir şeydir, anlamıyorum. Kılıçlarla insanların üzerlerine saldırdılar.
Nikola anaya bir bardak içki verdi.
Ben de oradaydım, biliyorsunuz. Her iki tarafta da suç vardı. Üzülmeye gerek yok. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ama dikkat ettiniz mi? Polisler sadece kılıçlarının kabzısıyla vurdular. Yalnızca bir kişi ciddi biçimde yaralandı. O da benim yanıma düşmüştü. Onu alıp kavganın içinden çıkardım.
Odanın içi aydınlıktı. Nikola'nın yüzüne büyük bir şefkatle baktı. Size de vurdular mı?
Vursunlar, önemli değil. Elimi çok yukarıya kaldırmıştım. Ya elime kılıç çarptı veya ben bir yere vurdum. Hem siz neden böyle incecik giyindiniz ki?
Ana tam içkisinden yudum alacaktı ki parmak uçlarında donan kan lekelerini gördü. Elini dizlerinin üzerine bıraktı. Gözlerini açarak uzun uzun parmaklarına baktı.
İşte Pavel'in sonu da böyle olacak herhalde.
Doktor içeri girmişti. Nikola'nın soru soran bakışlarını hissederek...
Önemli bir şey yok. Kafasında bir kemik kırılmış ve ayrıca yüzde darbe almış. Çok kan kaybettiği için mutlaka hastaneye gitmesi lazım. Bugün olması şart mı?
Diye sordu Nikola.
Şart değil. İdare eder birkaç gün ama mutlaka hastane ortamına getirilmesi gerekiyor. Benim üstüm başım da kan içinde kaldı. Ben her zaman gelip gidemem. Biliyorsun mezarlıktaki olaylarla ilgili olarak. Bu konudaki savunmayı sen üzerine alacaksın. Bakarız çaresine.
Ana hiç sesini çıkarmadan mutfağa yönelmişti. Nikola onu durdurmak istedi.
Nereye gidiyorsunuz? Her şeyi Sofya hazırlar, siz dinlenin biraz.
Üstüm başım kan içinde, kan içinde, anlıyor musun?
Ana odasına çekilmişti. Bir yandan elbiselerini değiştiriyor, diğer yandan da böylesi olaylar karşısında soğukkanlı olabilen bu insanları anlamaya çalışıyordu. Sofya hastanın yanındaydı.
Gerizekalılar.
Sizi rahatsız etmiyorum umarım, dedi genç.
''Şimdi susun ve iyileşmeye bakın.'' dedi Sofya. Ana arkasında duran elini Sofya'nın omuzlarına koydu ve yaralının yüzüne baktı. Arabadaki sayıklamalarını hatırladı ve onun çok korktuğunu düşündü.
''Artık dinlenme zamanı. Sizi yalnız bırakıyoruz.''
dedi Sofya. Ana ile birlikte yemek odasına geçtiler. Nikola ve doktor da bir şeyler konuşuyordu. Hep birlikte o günün bir değerlendirmesini yaptılar. Bu konuyu da kapattıktan sonra yarınla ilgili düşüncelerini anlattı herkes. Yorgundular ve neredeyse oturdukları yerde uyuyakalacaklardı. Doktor iskemlesinin üzerinde sallanarak konuşuyordu.
Propaganda zamanı ama bu da yetmiyor etkili olmaya. Genç işçi haklı, daha geniş bir alanda hareket etmek istiyor. Kitap yokluğundan şikayet ediyoruz. Artık bunun için de şansımız yok. Ludmila artık çok yoruldu ve biz bir matbaa bile kuramadık. Ona bir yardımcı bulamazsak hastalanıp gidecek.
Dedi Nikola. Sophie'nin aklına Vesovchikov geldi. Ama Nikola bunun doğru olamayacağını söyledi.
Şehirde yaşayamaz. Yeni matbaada çalışabilir ama bize yeni birisi lazım.
Ana konuşulanları sessizce dinliyordu. Birden söze girdi.
Bu nasıl bir işse ben yapmak istiyorum. Yapabilir miyim?
Üç arkadaş birbirlerine baktılar ve sonra bütün bakışlar Peleki Ana'ya yöneldi. Sophie,
bu çok güzel olur biliyor musunuz?
Dedi ama sonunda fikrini değiştirdi.
Ama çok ağır bir iş olduğunu söylemeliyim. Böyle bir işe girerseniz şehir dışında yaşamak zorunda kalırsınız ki bu da Pavel'i hiç göremeyeceğiniz anlamına gelebilir.
Ana genç kadının sözlerini kesti.
Bu Pavel için önemli bir kayıp olmaz ki. Hem bu ziyaretlerle neyi hallediyoruz ki? Üzüntüden başka bir şey vermiyor ikimize de. Zaten hiçbir şey de konuşulmuyor. Başımıza bir gardiyan veriyorlar ve her şeyin yasak olduğu bir buluşma gerçekleşiyor, o kadar.
Son olaylar Peleke'yi çok yormuştu. Yorulmaktan ziyade bıkmıştı bu hareketsizlikten. Belki böylece daha rahat ederdi. Nikola doktorun da fikrini almak istiyordu.
''Siz ne diyorsunuz bu konuda?'' ''Çok az insanız. Herkes kendinden daha fazla fedakarlık yapmalı. Andrei ile Pavel'in kaçırılması gerektiğini düşünüyorum. Onlar bize burada daha çok lazım. Bu yüzden iyi planlar yapmalıyız.''
Nikola Ana'ya baktı. Pavel hakkında konuşmak istiyorlardı ama onun yanında bir şey söylemek istemiyorlardı. Ana bunu anladı ve hemen odayı terk etti. Kendi istekleriyle bu kadar az uğraşanlara karşı içinde hafif bir kızgınlık vardı. Yatağına girdi, gözlerini tavana dikti ve derin bir düşünceye daldı. Son gün yaşadıklarını anlayamıyordu bir türlü. Zaten anlaması da gerekmiyordu. Bütün bunları kafasından sildi ve sadece Pavel'i düşünmeye başladı. Onu dışarıda görmek istiyordu. Çok ciddi
ciddi bir gerilme vardı. Her an daha ciddi şeylerin patlak vereceğinden korkuyordu. Sabır ve sessizlik yerini beklemeye bırakmıştı. Kızgınlık ve öfke her yana dağılmıştı. Bildiriler her yerde dolaşmaya başlamıştı artık. Bu arada şehirdeki tutuklamalar da insanları korkutuyordu. Ana bir zamanlar öcü gibi bakılan sosyalist, ihtilal, politika gibi kelimeleri herkesin konuştuğunu görüyordu. Halk artık bir şeyleri öğrenmek istiyordu. Eski uyuşukluk günleri son bulmuştu. Her şey konuşulmaya başlanmıştı. Peleke ana bu gelişmeleri daha iyi anlayabiliyordu. Çünkü ömrü ve çektiği acılar buna imkan tanıyordu. Eskisi gibi düşünmüyordu bazı şeyleri. Tecrübesi onlardan fazla olduğu için bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Bu hayata herkesten daha çok yakındı. Bir gün oğlunun çıkacağını biliyor ve o zaman bütün heyecanların en yüksek noktada yaşanacağına inanıyordu. İçindeki fikirleri ortaya çıkarma cesaretini görememişti kendinde. Sağır ve dilsiz gibi dolanıp durdu. Bazen oğlunu hayal ederdi ve bir masal kahramanı gibi yüceltirdi onu. Bugüne kadar tanıdığı en aydınlıkçı şeyleri onun yüzünde yüceltirdi. Her şeyin yoluna gireceği inancını kaybetmek istemezdi. Analık sevgisiyle coşan kalbinin sesine çok kulak veriyordu artık. Analık sevgisini arttırdıkça kutsal aşk da bitiyordu. Kimsenin, hele hele oğlunun yok olmasını istemiyordu. Gecenin çok geç saatleriydi ve gözlerini ancak kapatabilmişti. Başındaki ağırlıkla sabaha gözlerini açtığında yorgunluğunu henüz üzerinden atamamıştı. Öğlen üzeri hapishanedeydi. Pavel'in sakalı uzamış, yüzüne büyük bir dikkatle bakıyordu. Elinin içinde sıktığı kağıdı ona verebilmek için fırsat kolluyordu. Pavel, ''Ben iyiyim, hem de çok iyiyim. Burada bulunan bütün arkadaşlar iyi. Sen neler yapıyorsun?''
''Herkes iyi ama bir şey var. Yegor öldü.''
''Doğru mu anne?''
''Doğru oğlum. Cenazesi sırasında mezarlıkta polisle halk çatıştı. Bir kişiyi de tutukladılar.''
Cezaevi müdürü yardımcısı oturduğu yerden müdahale etti.
''Bu tür şeyleri konuşmayınız lütfen.''
''Ama bunlar siyasi konuşma değil.'' dedi Peleke.
''Olsun, politik konular. Benden daha iyi bileceksin sen. Burada kanun benim ve size konuşmayın.'' diyorum.
Müdür yardımcısı önünde yığılı duran kağıtları karıştırdı ve canının sıkıldığını hissettirir gibi
''Buranın sorumlusu benim.''
dedi. Ana onun başka şeylerle meşgul olduğunu görünce avucunun içindeki kağıdı hemen Pavel'e uzattı. Pavel aldığı kağıdı aynı kıvraklıkla avucunun içinde sakladı.
''Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum anne.''
''Ben de.''
''Madem konuşacak bir şeyiniz yok neden gelip rahatsız ediyorsunuz insanları?''
Ana onun söylediklerini duymadı bile.
''Mahkeme ne zaman olacak?''
''Yakında olacakmış diye duyduk.''
Ana dikkatle oğlunun yüzüne bakıyordu. Hiç değişmemiş ve aynı gözlerle seyrediyordu annesini Pavel. Yalnız yüzünü iyice kaplamış olan sakal ona yaşlı insan havası veriyordu. Elleri bembeyazdı. Pavel'i sevindirmek istedi yaşlı kadın.
''Senin vaftiz ettiğin çocuğu gördüm.''
dedi Vesovçikov'u kastederek.
''Nasıl, keyfi yerinde mi bari?''
''Sağlığı gayet iyi. Hala güçlü. Hatırlar mısın? Senden hep güç işler isterdi.''
''Hatırlamaz olur muyum hiç?''
dedi gülümseyerek Pavel. Ayrılma vakti gelmişti. Pavel'in ellerini avuçlarının içine alıp sıktı. Genç adam duygulanmıştı.
''Her şey için çok teşekkür ederim anne.''
diyebildi. Oğlunun kalbini kendi kalbinin yanında hissediyordu ana. Bu sevincini söyleyecek gücü bulamadı kendinde. Bir kelime bile konuşmadan ayrıldılar. Dönüşünde Sashenka'yı buldu. Genç kız ziyaret günlerinde eve gelip onu karşılardı. Pavel'le ilgili soru sormazdı ama eğer ana bir şeyler söylemezse sorgulayan bir bakışla bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Ama bugün onda bir başkalık vardı. Anaya heyecanlandıran soruyu sordu.
''Ana, Pavel nasıl? Ne yapıyor?''
''Çok iyi kızım, çok iyi.
Mektubu verebildiniz mi?''
''Verdim tabii kızım ama okuyup okumadığını şu anda bilemiyorum. Şartları müsait değildi.''
''Doğru ya, bir hafta daha beklememiz lazım o zaman. Sizce buna razı olacak mı?''
''Neden olmasın ki? İçeride yatmaktansa razı olur elbette.''
Sashenka başını salladı, hastayı unutmuştu.
''Karnı acıkmış, ona ne vermeliyim?''
''Her şeyi yer o, ne bulursan ver.''
Ana mutfağa doğru yürüdü. Genç kız da arkasından geldi. Eğilip bir tava almak istedi ama genç kız onu durdurdu. Yüzü sararmış, kalbinin titreyen sesi çınlatmıştı odayı.
bir dahaki sefere ona özel şeyler söyleyin, olur mu? Onu çok sevdiğimizi, onsuz olunamayacağını, bize çok lazım olduğunu, ondan vazgeçmenin mümkün olamayacağını inandırın onu. Ben onun hastalanmasından çok korkuyorum. Bakın, daha mahkeme günü bile belirlenemedi. Zorlukla konuşuyordu. Bir ara göz kapaklarını indirdi ve dudaklarını ısırdı. Ana onun neler hissettiğini anlamıştı. Kızım, o hiç kimseyi dinlemez ki. Kendi bildiği gibi hareket eder yine de. Elbette ya. Bunların tümü aptallık. Sanki ben onu tanımıyor muyum? Sinirlerim bozuldu iyice. Birden içeride yatan yaralıyı hatırladı ve konuyu değiştirdi. Yaralının karnını doyuracaktık anne. Odaya girdi ve Ivan'ın başucunda oturdu. Başınız çok ağrıyor mu?
Hayır, ama belirsiz bir baskı var kafamda. Kendimi güçsüz hissediyorum.
Ivan yorganı kafasına kadar çekti. Gözlerini ışıktan korumak istercesine gözlerini kırptı. Sashenka gencin yanında yemek yemeyeceğini anladı ve hemen oradan çıktı. Odadan çıkarken Ivan mırıldandı.
Ne kadar güzel bir kız.
Gözleri parlamıştı. Ana düşünceli bir bakışla onu süzüyordu.
Kaç yaşındasınız? 17.
Aileniz nerede?
Onlar köyde yaşıyorlar. Ben 7 yıl önce geldim buraya. Ya sizin adınız ne arkadaş?
Pelekiana kendisine arkadaş diye hitap edildiğinde çok heyecanlanıyordu. Bundan mutlu oluyordu. Gülümseyerek sordu.
Neden sordunuz beni? Hiç. Hani Pavel Velasov diye bir arkadaşımız vardı. 1 Mayıs günü bizim bayrağımızı ilk açan kişi. Onun bir annesi varmış. Adı da Peleke. Onun yaptıklarına hayran oluyormuş bu kadın ve ona çok saygı duyuyormuş. Biz de burada bir gösteri yapmak istedik ama beceremedik. Kadın oğlu yakalanınca hemen teşkilata girdi ve şu anda canla başla çalışıyor.
Peleke kadın gülerek dinliyordu gence. Velasov'un anası olduğunu söylemek geçti içinden ama sustu.
Hadi şimdi karnınızı doyurun. Bir an önce iyileşmeniz ve işinize başlamanız gerekiyor, değil mi?
Kapı açıldı. İçeri giren Sofie de mavi gözleriyle hem anayı hem de hasta yatan çocuğu okşuyordu kadın. Heyecanlı, mutlu ve biraz da tedirgin bir yüzü vardı.
Biliyor musun, polisler her yerde beni arıyor. Buradan gitme zamanım geldi. Ivan, sen nasılsın bakalım? İyisin, iyi. Peleke ana, Pavel ne alemde? Sashenka burada mı?
Bir sigara yaktı. Sorduğu sorulara cevap bile beklemedi. Ana ona saygıyla bakıyordu. Tekrar Ivan'a doğru eğilerek konuştu.
İyi olmanız için dua edeceğim ama bol bol yemelisiniz.
Sashenka ile Sofi'nin oturduğu odaya geçti. Sofi heyecanla konuşuyordu.
Biliyor musun, tam 300 sayfa hazırladık. Böyle insanlarla birlikte çalışmak insana kuvvet veriyor.
Genç kız,
hem de nasıl,
dedi. Akşam olmuştu. Sofi düşüncesini açıkladı Peleke'ye.
Ana, galiba bize yine yol göründü. Yakında köylere çıkacağız yine.
Çok iyi olur. Ben de istiyorum. Ne zaman gidiyoruz?
Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
Çok iyi haber bu.
Bu sefer yaya gitmeyeceksiniz. At kiralayacaksınız. Bu sefer düzgün yollardan ve Nikolsk ilçesinin içinden geçerek gideceksiniz.
Yol çok uzun. Atların kirası biraz pahalı olmayacak mı?
Ben bu tür yolculuklara karşıyım. Pahalı olursa olsun. Hem tehlikeli bir bölgeden geçeceksiniz. Oranın öğretmeni tutuklandı. Sizin de başınıza bir şey gelmesinden korkuyorum.
Siz bana hapishanelerde işkence olmadığını söylememiş miydiniz? Sophie yaşlı kadına başka bir şey söylüyordu.
Şu anda bizim için önemli olan tek şey bu bildirilerin sağlıklı bir biçimde dağıtılması. Siz hapse girmekten korkmaz mısınız?
Pelekan'a ciddi bir yüz ifadesiyle cevap verdi.
Ben hiçbir zaman hapisten korkmadım. İlkinde de korkmamıştım. Şimdi de korkmam. Fakat siz...
Cümlesini tamamlayamamıştı. Ne zaman kendisinden yardım istense hep onu başkalarından ayrı tutuyorlardı ve ona korkup korkmadığını soruyorlardı. Bundan çok rahatsız oluyordu Pelekan'a. Önceleri olaylı günlerin hızından korkmuş fakat daha sonraları gelişen düşüncelerinin yardımıyla güç kazanmıştı. Bu yüzden Sophie'nin sözleri onu rahatsız etmişti.
Benim korkularımı sorgulamak çok gereksiz. Bu hayatta Pavel'den başka vazgeçemeyeceğim neyim var ki? Sadece onun için korkarım. Önceleri bana işkence yapılmasından kaygılanırdım. Artık bu da yok.
Bana darılmadınız ya, dedi mahcup bir ses tonuyla Sophie.
Hayır, fakat ona buna korkup korkmadığımı böyle sormayınız.
Nikola alelacele gözlüklerini çıkarıp masaya bıraktı. Gözlerini kardeşine dikti. Kısa bir sessizliğin ardından Peleke ayağa kalktı. Tam bir şey söyleyecekti ki Sophie ellerine sıkıca sarılıp af diledi. Bir daha yapmayacağına söz vermesi anayı güldürdü. Bir süre sonra üçü de köylerde yapılacak yolculuk üzerine derin bir sohbete dalmışlardı bile. Ana güneşin ilk ışıklarıyla sonbahar yağmurlarının ıslattığı yollara düştü. Serin bir rüzgar esiyor, arabanın önüne yan oturmuş olan arabacı kısık sesle konuşuyordu. Semizleşmiş kargalar toprak üzerinde sıçrayıp duruyorlar, karşı yönden ıslık çalarak gelen rüzgarın tüylerini kabartmasıyla sersemleşiyor. Kendilerini rüzgara bırakıp şaşkın şaşkın uçuyorlardı. Ana ise kendi düşünceleri arasında kaybolmuş, son yıllarda ortaya çıkan olayları irdeliyordu. Önceleri ona soru işaretleriyle dolu anlamsız bir şey gibi gördüğü hayatı şimdi anlıyor, birçok ayrıntısının farkına henüz varıyordu. Tuhaf hissediyordu kendisini. Hüzün ve aynı zamanda sevinçle karışık belli belirsiz bir güvensizlik duyuyordu. Durgundu. Etrafta her şey hafif bir hareketle sarsılıyordu. Beyaz bulutlar ağır ağır uçuşuyor, birbirlerini geride bırakıyorlardı. Islak ağaçlar arabanın iki yanından hızla akıyor, tarlalar daire halinde uzanıp gidiyorlardı. Bu bunaltıcı günler uzak ve kutsal bir davanın öncülüğünü yapıyor da denebilirdi. Arabacının cırlak sesi, demir ve tahtaların yeknesak tıkırtısı ve rüzgarın ıslığı birbirine karışıyor, derin düşüncelere daldırtan bir senfoni oluşturuyorlardı.
Zengin arabasını dağdan aşırır, bu her zaman böyle. Kardeşim istediğini yapmaya başladı. Memurlar hep onun dostu. Bana içmek için 5 kapik verebilecek misin?
Yolculuk sona erdiğinde arabacı bir yandan atların koşumunu çıkarıyor, bir yandan da bu soruyu soruyordu. Ana parayı verdiğinde arabacı sevinçle 5 kapıyı elinde şakırdatıp 3'üyle şarap, 2'siyle ekmek alacağını söyledi. Öğleden sonra ana yorgun argın Nikolski ilçesine varmıştı. Han odasına inip bir çay istedi. Ağır valizini bir masanın altına koyup pencerenin önüne oturdu. Çiğnenmiş sarı otlarla kaplı avluya, külü renkli, kara görünüşlü, basık çatılı hükümet konağına baktı. Girişinde bir köylü pipo tüttürüyordu. Etrafta bir sessizlik vardı. Uzaktan kendilerine doğru gelmekte olan bir atlı gördüler. Bu bir Kazak çavuşuydu. Elindeki kırbacı sürekli ata vuruyordu. Bir köylünün yanına gelip durdu. Atın dizginlerini tutmasını istedi ve çevik bir hareketle attan indi. Yine aynı hızla, hiçbir şey söylemeden gözden kayboldu. Etraf iyice sessizliğe bürünmüştü. Sevimli ve yuvarlak yüzlü bir kız çocuğu Peleke'nin odasına girdi ve boş olan çay bardaklarını toplamaya başladı. Peleke, sevimli çocuğa günaydın dedi ve aynı karşılığı aldı. Çocuk bir haber getirmiş gibiydi.
Kötü bir adam yakalamışlar, buraya getiriyorlarmış.
Kimmiş peki?
Bilmiyorum ama bu adamlar konuşurken duydum. Haydut diyorlar onun için. Yakalamışlar, şimdi de buraya getiriyorlarmış.
Ne yapmış?
Onu da bilmiyorum.
Ana pencereden dışarıya baktı. Bazı köylülerin konağa doğru yürüdüklerini gördü. Bazı gruplar çok hızlı yürüyordu. Bazıları ise daha ağır hareketlerle yaklaşıyorlardı. Fakat hepsi susuyordu. Küçük kız da sokağa baktı ve kapıyı örterek dışarı çıktı. Ana da neler olduğunu anlayabilmek için dışarı çıktı. Sert bir rüzgar vardı ve toz duman arasında gelen insanların arasında Ribin'i gördü. Elleri arkadan bağlı bir halde jandarmalar onu çekiştire çekiştire yürüyorlardı. Ana gördüğü manzara karşısında dehşete kapılmıştı ama sadece sustu. Ribin'i gözden kaçırmamak için dikkatini o noktaya doğru yöneltmişti. Sarı sakallı ve mavi gözlü bir köylü ona bakıyordu.
''Neden bana bakıyorsunuz? Neler oluyor?''
diye sordu ana.
''Gördüğünüz şeyler oluyor.''
diye cevap verdi köylü de. Jandarmalar sessizlik içinde çoğalan köylülerin önüne bir set kurdular. Tam o sırada Ribin'in ortalığı çınlatan sesi duyuldu.
''Siz, şu anda bu meydanı dolduran insanlar, bir zamanlar köylülerin hayatını anlatan kitapları ve gazeteleri okuyan kalabalık. Onları ben dağıtıyordum her yere ve beni sadece bunun için tutukladılar.''
Halk Ribin'in olduğu yere doğru yönelmişti. Bir köylü arkadaşına... ''Duyuyor musun?'' diye sordu. Soru sorulan köylü hiçbir şey söylemeden öylece durdu ve bakışlarıyla anayı süzdü. İki köylü bundan sonra birbirlerinden ayrıldılar. Ana kendi kendine söyleniyordu.
''Bunlar korkuyorlar, evet korkuyorlar.''
Ribin merdivenin başında kararmış yüzüyle duruyordu. Bakışlarıyla kalabalığa meydan okuyordu adeta. Uzaktan da olsa onu görmek istedi ve hatta ona bir şeyler söylemek. Ribin konuşuyordu.
Arkadaşlar, sizler size anlatılanlara değil, bu gazete ve kitapların yazdıklarına inanın. Belki beni bu işi yaptığım için ölüme götürecekler. Bana işkence yaptılar, dövdüler ve hakaret ettiler. Gazete ve kitapları kimden aldığımı söyletmek istediler ama söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim. Sonucu ne olursa olsun yine susacağım. Bu yazılanların halkın gerçeği olduğunu bilin, bunlara güvenin.
Köylüler arasında sorgulamalar başlamıştı. Bu adam neden bunları anlatıyor?
Neden olacak ki? Nasıl olsa bir kere ölecek. Bazı gerçekleri bilmemizi istiyor olabilir.
Köylüler korkudan susuyorlardı. Etrafa kaçamak bakışlarla bakıyorlardı ama sustukları her hallerinden belliydi. İçeri giren çavuş dışarı çıkmıştı. Merdivenin başında durarak öfkeli ve kaba bir sesle bağırdı.
Neden buraya toplandınız siz? Bu bağırıp duran adam kim?
Ribine döndü, onu saçlarından tuttu, çekti ve başını sallayarak bıraktı.
''Sen mi konuşuyorsun köpek?''